Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 20.
4. kısım. Zafer 1146-1187. Allah'ım zaferi Mahmud'a değil İslam'a ver. Mahmud kopuğu zafere layık adam mıdır? Nureddin Mahmud, Arap Doğu aleminin birleştiricisi. 1117-1174. 8. bölüm. Aziz hükümdar Nureddin. Zengi cephesinde karışıklık hüküm sürerken bundan tek bir kişi etkilenmemiştir. 29 yaşında uzun boylu, esmer tenli, çenesi hariç yüzü tıraşlı, geniş alınlı, tatlı ve sakin bakışlı biridir. Atabey'in daha soğumamış bedenine yaklaşır, elini titreyerek tutar, egemenlik simgesi olan yüzüğünü alarak kendi parmağına geçirir. Adı Nureddin'dir, zenginin ikinci oğludur. Geçmiş zaman hükümdarlarının hayat hikayelerini okudum ve bunların arasında ilk halifeler hariç Nureddin kadar erdemli ve adil olana rastlamadım. İbn-el-Esir haklı olarak bu hükümdara tapacak kadar bağlanacaktır. Zengi'nin oğlu babasının bütün iyi yanlarını, sadelik, cesaret, devlet duygusu almakla birlikte Atabey'i çağdaşlarının bazılarının gözünde son derece iğrenç hale getirmiş olan kötü yanlarından hiçbirini almamıştır. Zengi yabaniliği ve utanmazlığıyla korku yaratırken Nureddin daha sahneye çıktığı andan itibaren kendine dindar, ciddi, adil verdiği sözü tutan ve İslam'ın düşmanlarına karşı olan cihada tamamen bağlı bir adam görüntüsü vermeyi başarmıştır. Bundan da önemlisi, çünkü onun dehası burada ortaya çıkmaktadır, erdemlerini korkutucu siyasal silahlar haline dönüştürmeyi başaracaktır. Daha 12. yüzyılın ortasında psikolojik seferberliğin oynayabileceği emsalsiz rolü anlayarak gerçek bir propaganda mekanizması kurmuştur. Çoğu din adamı olan yüzlerce okumuş kişiye halkın sempatisini kendine yöneltme ve böylece Arap dünyasının yöneticilerini sancağının altına toplamaya zorlama görevi vermiştir. İbn-el-Esir Zengi'nin oğlu tarafından bir gün Franklere karşı bir sefere davet edilen cezire emirlerinden birinin yakınmalarını anlatacaktır. Eğer Nureddin'e yardıma gitmezsem toprağımı elimden alır. Çünkü sofulara ve çilekeşlere daha önceden yazıp onların kendine dua etmelerini ve Müslümanları cihada teşvik etmelerini istedi. Bu adamların her biri şimdi müritleri ve arkadaşlarıyla birlikte Nureddin'in mektubunu okuyup ağlıyor ve bana beddua ediyor. Eğer aforoz edilmek istemiyorsam isteğini yerine getirmeliyim. Zaten Nureddin propaganda makinesini bizzat yönetmektedir. Şiirler, mektuplar ve kitaplar yazdırtır ve bunların istenilen etkiyi yaratmak üzere tam zamanında dağıtılmalarını gözetir. İlkeleri basittir. Tek din, o da Sünni İslam olacaktır ve bu durum bütün sapkınlıklara karşı mücadeleyi gerektirir. Frankleri her bir yandan kuşatmak için tek bir devlet, işgal altındaki toprakları geri almak ve özellikle Kudüs'ü kurtarmak için tek bir hedef, cihad. Nureddin 28 yıllık saltanatı boyunca birçok ulemayı kutsal Kudüs kentinin niteliklerini öven incelemeler yazması için teşvik edecek ve camiler ile okullarda bunların halka okunmalarını öğütleyecektir. Bu fırsatlar vesilesiyle hiç kimse yüce mücahit, kusursuz Müslüman Nureddin'i methetmeyi unutmamaktadır. Fakat bu kişi tapıncı Zengi'nin oğlunun alçak gönüllülüğüne ve sadeliğine dayandırılmasından dolayı daha da becerikli ve etkili olmaktadır. İbn-el-Esir'e göre, Nureddin'in karısı bir keresinde ihtiyaçlarını karşılayacak kadar parası olmadığından yakınıyordu. Nureddin Hıms'ta sahip olduğu ve yılda yaklaşık 20 dinar getiren 3 dükkanını ona bıraktı. Fakat kadın bunu da yeterli bulmayınca ona şöyle karşılık verdi: "Başka hiçbir şeyim yok, elimdeki bütün paralar benim Müslümanların hazinedarı olmamdandır ve senin yüzünden onlara ihanet etmeye ve kendimi cehennem ateşine atmaya niyetim yok." Geniş ölçekte yayılan bu cins sözler bölgenin lüks içinde yaşayan ve en ufak tasarruflarını bile çekip alabilmek için uyruklarına baskı yapan hükümdarları için öncelikle rahatsız edici olmaktadırlar. Üstelik Nureddin'in propagandası onun otoritesine bağlı ülkelerde kaldırılan vergileri sürekli olarak vurgulamaktadır. Hasımlarının canını sıkan Zengi'nin oğlu çoğu zaman kendi emirlerini de rahatsız etmektedir. Zaman geçtikçe dinsel hükümlere uyulması konusunda daha da katılaşacaktır. Alkolü sadece kendine değil tüm ordusuna yasaklayacaktır. Halepli Vaka Nüvis Kemalettin, tambur, flüt ve tanrının hoşuna gitmeyen diğer şeyleri de yasakladığını bildirdikten sonra Nureddin bütün parlak kıyafetleri bırakarak pürtüklü kumaşlara büründü diye eklemektedir. İçkiye ve muhteşem süslere alışkın olan Türk subaylar, nadiren gülümseyen ve sarıklı ulemayla arkadaşlık etmeyi diğerlerine tercih eden bu efendiyle birlikte kendilerini çok rahat hissetmeyeceklerdir. Emirler için daha da can sıkıcı olan şey, zenginin oğlunun Nureddin ünvanından, yani dinin ışığı vazgeçerek kişisel adı olan Mahmud'la yetinme eğilimidir. Çarpışmalardan önce "Allah'ım zaferi İslam'a ver, Mahmud köpeği zafere layık adam mıdır?" diye dua etmektedir. Bu cins tevazu gösterileri zayıf ve dindar kişilerin sempatisini ona yöneltecek ama güçlüler ona hemen iki yüzlü damgasını vuracaklardır. Dış görünüşü biraz karışık olsa da kanaatlerinde samimi mişe benzemektedir. Sonuç her halükarda ortadadır. Arap dünyasını Frankleri ezebilecek bir güç haline Nureddin getirecektir ve zaferin meyvelerini de yardımcısı Selahaddin toplayacaktır. Nureddin babası ölünce Halep'e egemen olmayı başarmıştır. Atabey tarafından fethedilmiş muazzam topraklarla kıyaslandığında bu az bir şeydir. Ama bizatihi bu başlangıç alanının mütevazi olması onun saltanatının şanını sağlayacaktır. Zengi hayatının büyük bölümünü halifeler, sultanlar ve Irak ile Cezire'nin çeşitli emirlikleriyle mücadele etmekle geçirmiştir. Oğlu bu tüketici ve hayırsız işten kurtulacaktır. Musul'u ve civarındaki bölgeyi ağabeyi Seyfettin'e bırakan ve onunla iyi ilişkiler içinde kalarak doğusunda güvenebileceği güçlü bir dostu olan Nureddin, kendini tamamen Suriye sorunlarına adamıştır. Ancak 1146 Eylül'ünde güvenilir adamı Kürt emiri ve Selahaddin'in amcası Şirkuh'la birlikte Halep'e geldiğinde rahat bir konumda değildir. Bunun nedeni yalnızca yeniden Antakya şövalyelerinden kaygı duymaya başlanılması değil, aynı zamanda Nureddin'in egemenliğini henüz başkentinin surlarının dışında oturtmayı başaramamış olmasıdır. Tam bu sırada Ekim sonunda ona Joseli'nin kentin Ermeni halkının bir bölümünün yardımıyla Edessa'yı geri almayı başardığı bildirilir. Edessa, zenginin ölümünden beri kaybedilenlere benzeyen herhangi bir kent değildir. Bu şehir bizatihi Atabey'in şanının simgesidir. Düşmesi hanedanının bütün geleceğini tehlikeye sokmaktadır. Nureddin çabucak tepki verir. Gece gündüz at koşturur, çatlayan atları yol kenarında bırakır. Joseli'nin savunmayı düzenlemesine fırsat bırakmadan Edessa önüne varır. Geçmiş deneylerin daha cesur hale getirmediği kont gece olur olmaz kaçmaya karar verir. Onu izlemeye çalışan yandaşları Halepli süvariler tarafından yakalanır ve öldürülür. Ayaklanmanın bastırılmasındaki hız zenginin oğluna doğmakta olan iktidarının çok ihtiyaç duyduğu bir saygınlık sağlar. Dersini anlayan Antakya hükümdarı Raymond daha az girişimci olur. Unar'a gelince Halep'in efendisine kızını eş olarak almasını teklif eder. İbn el-Kalanisi bunu şöyle belirginleştirmektedir. Evlenme sözleşmesi Şam'da Nureddin'in temsilcilerinin önünde kaleme alındı. Bundan sonra hemen çeyiz düzmeye girişildi ve bu hazırlıklar bittikten sonra temsilciler Halep'e dönmek üzere yola koyuldular. Nureddin'in Suriye'deki konumu artık sağlam temellere dayanmaktadır. Fakat ufukta beliren tehlikelerle kıyaslandığında Joseli'nin komploları, Raymond'ın yağma harekatları ve Şamlı yaşlı tilkinin entrikaları bir süre sonra önemsiz gözükeceklerdir. Konstantinopolis'ten, Frankler'in topraklarından ve bunlara komşu ülkelerden ardı ardına haberler geldi. Bunlara göre Frankler'in kralları İslam topraklarına saldırmak üzere ülkelerinden buralara geliyorlardı. Bunlar ülkelerini boş, savunmasız bırakmışlardı ve beraberlerinde servetler, hazineler ve ölçülemez miktarda malzeme getiriyorlardı. Sayılarının 1 milyon hatta daha fazla piyade ve şövalyeye ulaştığı söyleniyordu. İbn el-Kalanisi bu satırları yazdığında 75 yaşındadır ve bundan 50 yıl önce aynı türden bir olayı bizzat ve değişik terimlerle anlatmak zorunda kaldığını herhalde hatırlamaktadır. Nitekim Edessa'nın düşmesinin harekete geçirdiği ikinci Frank istilası başlangıçta birincisinin bir kopyasına benzemiştir. 1147 sonbaharında sırtlarına haç biçiminde kumaşlar dikmiş olan sayılamayacak kadar çok savaşçı Küçük Asya'ya akmıştır. Kılıç Arslan'ın tarihsel yenilgisinin meydana geldiği Dorylaion'da onları bu kez onun oğlu Mesud beklemekte ve 50 yıllık bir aradan sonra intikamını almak istemektedir. Onlara bir dizi pusu kurarak çok öldürücü darbeler indirir. Mevcutlarının azaldığına ilişkin haberlerin ardı arkası kesilmiyordu. Böylece insanlar biraz huzura kavuştular. Ama İbn el-Kalanisi ve gene de Franklerin uğradıkları tek tük kayıplara rağmen yaklaşık 100 bin kişi olduklarının söylendiğini eklemektedir. Fakat bu rakamları gene tamamen geçerli saymamak gerekir. Bütün çağdaşları gibi Şamlı Vakanüvis de kesinliğe çok meraklı değildir ve ne olursa olsun bu tahminleri doğrulama olanağına sahip değildir. Fakat rakamı kuşkulu gördü, her seferinde deniliyor ibaresini ekleyen İbn el-Kalanisi'nin bu bölümlerdeki temkinliliğini gene de kutlamak gerekir. İbn el-Esir'in böyle dertleri olmamasına rağmen bir olaya kişisel yorum getirdiği her seferinde Allahü alam, yalnızca Tanrı bilir sözüyle bitirmeye gayret göstermektedir. Yeni Frank istilacılarının tam sayılarının ne olduğu bilinmemekle birlikte bunların gücü Kudüs, Antakya ve Trablus'takilere eklendiğinde hareketlerini dehşet içinde izleyen Arap alemini kaygılandıracak bir durum ortaya çıkmaktadır. Akla hep aynı soru gelmektedir. İlk saldıracakları kent hangisi olacak? Mantık Edessa'dan başlamalarını gerektirmektedir. Onun düşmesinin intikamını almak için gelmemişler midir? Halep'e de saldırabilirler ve böylece Nureddin'in yükselen gücüne daha baştan darbe indirirler ve bunun sonucunda Edessa kendiliğinden düşer. Fiili durumda ne biri ne de diğeri olacaktır. İbn el-Kalanisi, kralların arasındaki uzun tartışmalardan sonra Şam'a saldırma konusunda anlaştılar ve şehri ele geçireceklerinden o kadar eminler ki buraya bağlı toprakları nasıl paylaşacakları konusunda daha şimdiden anlaştılar demektedir. Şam'a saldırmak, Kudüs'te ittifak anlaşması olan yegane Müslüman yönetici Muhyiddin Umar'ın kentine saldırmak. Frankler Arap direnmesine bundan daha iyi bir hizmette bulunamazlardı. Geriye dönüp baktığımızda bu Frank ordularına komuta eden güçlü krallar, Şam gibi saygın bir kentin fethinin onların doğuya kadar gitmelerini tek başına meşru kılacağını düşünmüşe benzemektedirler. Arap vakanüvisler esas olarak Almanlar kralı Konrad'dan söz etmekte, aslında çok çaplı bir kişi olmayan Fransa kralı 7. Louis'nin varlığından hiç söz etmemektedirler. İbn el-Kalanisi bu konuda şunları yazmaktadır. Franklerin niyetlerinden haberdar olmaya başlar başlamaz, Emir Muhyiddin onların kötülüğünü başarısız çıkartmak için hazırlıklara girişti. Bir saldırının yapılabileceğinden kuşkulanılan bütün yerleri tahkim etti. Yollara asker çıkardı, kuyuları doldurdu ve kent civarındaki su kaynaklarını tahrip etti. Frank birlikleri 24 Temmuz 1148'de Şam önlerine varırlar. Arkalarında eşyalarını taşıyan devasa deve kafileleri bulunmaktadır. Şamlıların yüzlercesi istilacılarla çarpışmak için kentten çıkar. Aralarında Maghreb kökenli çok yaşlı bir ilahiyatçı olan El Findelevi de bulunmaktadır. İbn el-Esir şöyle anlatacaktır. Muhyiddin onun yayan yürüdüğünü görünce onu selamladı ve şöyle dedi. Ey saygıdeğer ihtiyar, ilerlemiş yaşın seni çarpışmaktan muaf kılar. Müslümanları savunmak bize düşer. Ondan geri dönmesini istedi ama El Findelevi bunu reddederek şöyle dedi. Ben satıldım ve beni Allah satın aldı. Bu şekilde Yüce Tanrı'nın şu sözlerine atıfta bulunuyordu. Tanrı müminlerin kişilerini ve mallarını satın almış, karşılığında da onlara cenneti vermiştir. El Findelevi önde yürüdü ve onların darbeleri altında düşene kadar Franklerle çarpıştı. Bu şehadetin arkasından Filistinli bir mülteci olan El Halkuli adındaki bir dervişinki gelmiştir. Fakat bu kahramanca hareketlere rağmen Frank ilerlemesi durdurulamamıştır. Bunlar Guta Ovası'na yayılmışlar ve çadırlarını kurmuşlar, hatta surların birçok noktasına yaklaşmışlardır. Bu ilk çarpışma gününün akşamında daha beterinden korkan Şamlılar caddelere barikat kurmaya başlamışlardır. Ertesi gün 25 Temmuz bir pazardı diye aktarmaktadır İbn el-Kalanisi. Ve şehir halkı şafaktan itibaren birkaç huruç yaptı. Çarpışma ancak gün bitiminde herkes bitkin düşünce kesildi. Bunun üzerine herkes konumuna geri döndü. Şam ordusu geceyi Franklerin karşısına geçirdi ve şehirliler nöbet tutmak ve gözcülük yapmak için surların üstünde kaldılar. Çünkü düşmanı hemen yanı başlarında görüyorlardı. Pazartesi sabahı Şamlılar yeniden umutlanırlar. Çünkü kuzeyden ard arda dalgalar halinde Türk, Kürt ve Arap atlılarının geldiğini görürler. Unar bölgenin bütün hükümdarlarına takviye talep eden mektuplar yazmış olduğu için bunlar kuşatma altındaki şehre ulaşmaya başlamışlardır. Nureddin'in ertesi gün Halep ordusunun başında geleceği, ayrıca kardeşi Seyfettin'in de Musul ordusuyla geleceği haber verilmektedir. Onlar yaklaşırlarken İbn el-Esir'e göre Muhyiddin bir tane yabancı Franklere, bir tane de Suriyeli Franklere mesaj gönderir. Birincilere karşı basit bir dil kullanmıştır. Doğunun kralı geliyor, kenti ona teslim ederim ve buna pişman olursunuz. Diğerlerine, yerleşiklere karşı farklı bir dil kullanmaktadır. Bize karşı bu adamlara yardım edecek kadar delirdiniz mi? Eğer Şam'ı ele geçirirlerse size ait topraklara göz dikeceklerini anlamadınız mı? Bana gelince eğer kenti savunmayı başaramazsam onu Seyfettin'e teslim ederim ve eğer Şam'ı alırsa sizin Suriye'de tutunamayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Unar'ın manevrası hemen başarılı olmuştur. Takviye güçleri gelmeden önce Şam'dan uzaklaşması için Almanlar kralını ikna etmeyi üstlenen, yerli Franklerle gizli bir anlaşma yapan Unar, diplomatik manevralarının başarısını garantiye almak için büyük rüşvetler dağıtmış, bu arada Frankleri pusuya düşüren ve hırpalayan yüzlerce gönüllüyü başkent çevresindeki meyve bahçelerine dağıtmıştır. Yaşlı Türk'ün attığı nifak tohumları pazartesi akşamından itibaren meyve vermeye başlamışlardır. Moralleri aniden bozulan kuşatmacılar güçlerini yeniden bir araya getirmek için taktik bir geri çekilme kararı vermişler. Şamlılar tarafından hırpalanarak kendilerini her bir yana açık ve hiçbir su kaynağı olmayan bir ovada bulmuşlardır. Konumları birkaç saat içinde o kadar tehlikeli hale gelmiştir ki krallar artık Şam'ı alma fikrini tamamen bırakıp birliklerini ve kendilerini yok edilmekten kurtarmaktan başka bir şey düşünemez hale gelmişlerdir. Salı sabahı Frank orduları çoktan Kudüs'e çekilmeye başlamışlardır ve peşlerinde de Muyi Nidli'nin adamları vardır. Açıkçası bu Frankler artık eskileri gibi değillerdir. Yöneticilerinin beceriksizliği ve komutanların birlik olamaması artık Arapların ayrıcalığı olmaktan çıkmışa benzemektedir. Şamlılar buna çok şaşırmışlardır. Doğuyu aylardan beri titreten güçlü Frank ordusunun 4 günden daha az süren bir çarpışma esnasında dağılmış olması mümkün müdür? İbn el-Kalanisi bir tuzak hazırladıkları düşünüldü demektedir ama öyle bir şey yoktu. Yeni Frank istilası bal gibi bitmişti. İbn el-Esir Alman Frankler Konstantinopolis'in ötelerinde bulunan ülkelerine döndüler ve Tanrı inananları bu afetten kurtardı diyecektir. Unar'ın şaşırtıcı zaferi saygınlığını artıracak ve istilacılarla yaptığı anlaşmaları unutturacaktır. Fakat Muyi Nidin kariyerinin son günlerini yaşamaktadır. Çarpışmadan 1 yıl sonra ölür. Adeti olduğu üzere gene çok yemişti, fenalaştı. Dizanteriye yakalandığı öğrenildi. İbn el-Kalanisi kesinleme yapmaktadır. Bu ancak nadiren kurtuluna bilinen korkunç bir hastalıktır. Ve onun ölümüyle iktidar kentin itibari hükümdarı Abak'a geçer. Tuğ Tekin soyundan gelen 16 yaşındaki genç çok akıllı değildir ve kendi kanatlarıyla uçmayı hiç başaramayacaktır. Şam çarpışmasının esas kazançlısı hiç kuşkusuz Nureddin'dir. 1149 Haziran'ında Antakya Prensi Raymond'ın ordusunu ezmeyi başarır. Selahaddin'in amcası Şirkuh Raymond'ı kendi elleriyle öldürür. Onun kafasını kesip efendisine götürür. O da adet olduğu üzere bunu gümüş bir sanduka içinde Bağdat halifesine gönderir. Böylece Kuzey Suriye'deki bütün Frank tehditlerini def eden Zengi'nin oğlunun babadan kalma eski düşünü gerçekleştirmesi için elleri serbest kalmıştır.
Ayrım sonu.